Ayrım 16.
Evet Veroçka, zaman çok çabuk geçiyor. Çabuk mu? Sen onu bir de bana sor. Hayır canım, günler nasıl da uzadı bir bilsen. Başka zaman olsa şu 3 günün geçtiği süre içinde koca bir ay geçmiş olurdu. Hoşça kal bir tanem, konuşmalarımızı kısa kesmek zorundayız. Nasıl da kurnazız değil mi? Hoşça kal. Ah, 66 gün geçer mi Bodrum'da? Ben fark etmiyorum tabii, çalışırken zaman geçip gidiyor. Hem Bodrum'da olan da ben değilim. Evet. Cumartesi. Ah canım benim, daha 64 günüm var. Öyle zor ki burada. Şu 2 gün önceki 3 günden daha uzun geçti. Buranın nasıl iğrenç olduğunu bir bilseydin canım. Hoşça kal bir tanem, gözümün ışığı. Salı günü görüşmek üzere. Ama biliyorum bu 3 gün geçirdiğimiz 5 günden daha uzun olacak. Hoşça kal sevgilim. Evet. Gözleri hiç iyi değildi. Oysa ağlamayı sevmez. Kötü. Evet. Salı. Sevgilim, artık günleri saymayı bıraktım. Geçmiyorlar bir türlü. Saysam ne olacak, saymasam ne? Veroçka, minik güvercinim benim. Senden bir ricam var. Oturup esaslı bir şekilde konuşmamız gerek seninle. Özgürlüğüne kavuşamamak çok acı veriyor sana. Biraz kurtulabilir misin buradan? Konuşmamız gerek. Evet canım, konuşmamız gerek. Öyleyse dinle. Senden ricam, yarın hangi saatte istersen, hangi saati uygun bulursan gene aynı banka oturup bekle. Hani şu Konogvardeyski bulvarındaki banka, tamam mı? Tamam canım, kesinlikle orada olacağım. Saat 11 iyi mi? Çok iyi, teşekkür ederim minik dostum. Hoşça kal canım benim. Ah, bunu düşündüğün için nasıl mutluyum. Hoşça kal. Konuşalım tabii. Hiç değilse özgürce bir soluk almış olurum. Hoşça kal sevgilim, saat 11'de. Cuma. Hayrola Veroçka, nereye gidiyorsun? Ben mi anneciğim? Veroçka kıpkırmızı kesildi. Nevski bulvarına anneciğim. Dur öyleyse, birlikte gidelim. Benim de Gostini Duvor'da işim var. İyi ama Veroçka, bu halin ne? Nevski bulvarına giden insan böyle mi giyinir? Bu elbisemi çok seviyorum anneciğim. Bir saniye bekler misiniz? Odamdan bir şey alacağım. Çıkıp yürümeye başlıyorlar. Gostini Duvar'a geliyorlar. Sadovaya boyunca yürüyorlar. Caddenin Nevski bulvarı ile kesiştiği köşe buradan uzak değil. İşte Ruzanov'un mağazası. Anneciğim, size bir şey söylemek istiyorum. Ne oluyor? Neyin var Veroçka? Hoşça kalın anneciğim. Hemen görüşemeyiz belki. Kızmazsanız eğer yarın görüşebiliriz. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Veroçka. Hoşça kalın anneciğim. Ben şimdi kocamın yanına gidiyorum. Önceki gün Dimitri Sergeyiç'le nikahlandık. Hadi bakalım arabacı, Karvanaya'ya çek. Borcunuz 1 çeyrek hanımefendi. Al bakalım, yalnız biraz çabuk. Kendisi bu akşam size uğrayacak anneciğim. Lütfen bana kızmayın. Ama Maria Alekseyevna bu sözleri duyamazdı. Arabacı atlara kamçıyı çoktan çalmıştı. Arabacı dur, Karvanaya değil gideceğim yer. Bu hanımdan bir an önce kurtulmak istediğim için öylesine söyledim Karvanaya diye. Sola Nevski bulvarına sap. Karvanaya'dan çok daha uzak gideceğimiz yer. Vasilyevski adasına gideceğiz. 5. hat. Sredni bulvarının arkası. Hızlı gidersen fazla veririm. Ah hanımefendi, demek şakaydı söylediğiniz. O zaman bir 50 kopek daha vereceksiniz. Hızlı gidersen eğer. 21. Düğünleri pek karmaşık olmamakla birlikte yine alışılmışın dışındaydı. Artık 2 nişanlı olduklarını konuştukları günden sonraki 2 gün, Veroçka iyice yaklaşmış olan özgürlüğü için sevinip durmuştu. Ama 3. gün kendi deyimiyle Bodrum yaşamı ona eskisine göre 2 kat dayanılmaz gelmişti. 4. gün biraz ağladı, oysa ağlamayı hiç sevmezdi ama yine de fazla ağlamamıştı. 5. gün biraz daha çok ağladı. 6. gün ise artık ağlamıyordu ama tüm varlığını saran üzüntüden de uyuyamıyordu. Lopuhov onu izliyordu. Hani ilk kez demişti ya o zaman. Sonra yine dikkatlice baktı ona ve yine dedi. İlk da besbelli bir şeyler düşünmüştü ama ne düşündüğünü kendisi de bilmiyordu. İkinci da ise ilk da neler düşündüğünü anladı. Bir insana özgürlüğün ucunu gösterip sonra onu tutsaklıkta bırakmak. Olmaz böyle bir şey. Bunun üzerine tam 2 saat yeniden düşündü. 1,5 saat Semyonevski Köprüsü'nden Viborskaya'ya kadar uzanan yol boyunca ve yarım saat evinde divana uzanıp. Bu 2 saatin ilk 15 dakikasını alnını kırıştırmadan, sonraki 1 saat 30 dakikayı ise alnını kırıştırarak düşündü. 2 saat tamamlandığında alnına bir yumruk attı ve "Tüh sana öküz herif, Gogol'ün postacısı bile senden daha akıllıdır," dedi. Saate baktı sonra, "Daha geç sayılmaz." Ve hemen çıktı. Alnını kırıştırmadan düşündüğü ilk çeyrek saatte aklından geçenler şunlardı. "Çok saçma bir şey bu. Tıp fakültesini bitirmem şart mı yani? Diplomam olmazsa ölecek değilim ya. Ders veririm, çeviri yaparım. Kim bilir doktorluktan kazanacağımdan daha çoğunu bile kazanabilirim. Nasıl oldu da daha önce akıl edemedim bunu?" Demek ki bütün bunları insan alnını hiç kırıştırmadan da düşünebilirmiş. İşin doğrusu konuşulacak olursa bu böyle. Öte yandan son ders sırasında bir ön seziyle bunları düşüneceğini anlamıştı. Lopuhov'a kendini kurban etmekle başlayan ve kadın tuvaletleriyle biten derin düşüncelerini anımsatacak olursak, buna benzer bir durumda karşılaşacağını daha o zamandan sezdiğini de ortaya çıkararak kendini bir bakıma suçüstü yakalamış oluruz. Yoksa daha o zaman bilimsel kariyerimden vazgeçiyorum gibi bir düşünce ne diye aklından geçmiş olsun. Belki o sırada kariyerden falan vazgeçeceğini pek sanmıyordu ama yine de içgüdüsü kendisine "göreceksin bak, vazgeçeceksin, erteleyemezsin bunu," diyordu. Lopuhov o sırada "hayır, kariyerimden falan vazgeçmiyorum" gibi bir düşünceyi savunmuş olsaydı ve biz kendisine bu düşüncesinin pratik bir düşünüre yakışmayacak çürük bir düşünce olduğunu söyleseydik, bir teorisyen olarak hemen sevinir ve "alın size yeni bir örnek daha," derdi. Gördüğünüz gibi tüm düşüncelerimizi egomuz yönetiyor. Benim bunu önceden görmem gerekirdi ama görmedim, çünkü görmek istediğim bu değildi. Egomuz yalnızca düşüncelerimizi mi yönetiyor? Hareketlerimize de yön veren o, yoksa olup bitecekleri o anda kestirip işleri yoluna koymak dururken ne diye zavallı kızcağızı şu bodrumda bir hafta daha kalmak zorunda bırakacaktım? Ama bunlar onun hiç aklına gelmemişti. Çünkü onun 1 saat 45 dakika boyunca kaşları çatık olarak "nikahı kime kıydırabiliriz" gibi düşünmesi gerekiyordu. Bu soruyu bulduğu yanıtsa hiç değişmiyordu. Hiç kimseye. Derken birden aklına bir ad geldi. Mert Satov. Alnına bir yumruk atıp kendine bir kez daha "öküz herif," dedi. Eh, bunu yapmakta da haksız sayılmazdı. Hiç insan işin ta başında Mert Salov'u hatırlamaz mıydı? Ama az da olsa haklıydı, çünkü Mert Salov'u nikah kıyan biri olarak düşünebilmesi pek kolay değildi. Tıp fakültesinde her türden insan bulunur, bunlardan ilahiyat fakültesi öğrencileriyle sıkı fıkı olanlar hiç de az değildir. Lopuhov'un da bunlar aracılığıyla tanıdığı ilahiyat öğrencileri olmuştu. Bunlardan biri, öyle çok yakın bir dost sayılmazdı ama yine de iyi bir arkadaştı, geçen yıl fakülteyi bitirmişti ve Vasilyevski adasında bitmez tükenmez koridorları olan iç karartıcı bir binada papazlık yapıyordu. İşte şimdi ona gidiyordu Lopuhov. Durumun olağanüstülüğü ve vaktin de geç olması nedeniyle araba bile tutmuştu kendine. Mert Salov evinde tek başına oturmuş yeni bir kitap okuyordu. 14. Louis ya da aynı soydan bir başkasının kitabıydı bu. "İşte böyle Alexey Petrovich. Sizin için bayağı büyük bir tehlike bu. Eğer ailesiyle barışırsak mesele yok. Ama ya annesiyle babası dava açmaya kalkışacak olurlarsa? Başınız derde girebilir, girebilir de değil, kesinlikle girer. Ama..." Lopuhov nice uğraştıysa da bu "ama"yı açıklayacak bir özür bulamadı. "Olacak şey mi bu? Bizim için gel başını ilmiye sok denilir mi adama?" Mert Salov uzun süre düşündü, böyle bir tehlikeye atılmak için kendini haklı gösterebilecek bir özür aradı. Ama ne yazık ki Lopuhov'un "amasını" haklı gösterebilecek bir gerekçe bulamadı. "Ne yapsak acaba? Size yardım etmek isterdim. Aslında bu sizin yapmak istediğinizi 1 yıl önce ben kendim yaptım ve sonuçta sizin de başınıza gelecek olan bu özgürlüğümü kaybettim. Yine de vicdanım bana size yardım etmemi söylüyor. İşte böyle azizim. İnsan evli oldu mu bir işe girişmeden önce böyle enine boyuna düşünüp duruyor." Bu sırada odaya Mersalov'un karısı girdi. Ailesini ziyaretten dönüyordu. 17 yaşında, sarışın, güzel, enerjik bir kadındı. Merhaba Alyosha, bizimkilerin çok selamları var. Merhaba Lopuhov, ne kadar oldu görüşmeyeli? Oturmuş yine bizi karılarınızı mı çekiştiriyorsunuz? Size göre hep karılarınızdır değil mi suçlu olan? Mertsalov karısına kısaca durumu anlattı. Genç kadının gözleri ışıdı. Alyosha, yiyecek değiller ya seni. Ama tehlikesi var Natasha. Hem de büyük tehlikesi var. Lopuhov da arkadaşını destekledi. O zaman sen de tehlikeyi göze al Alyosha. Lütfen. Tehlikeyi göze alarak seni unuttuğumu başıma kalkmayacaksan benim için mesele yok. Ne zaman nikahlanmak istiyorsunuz Dmitri Sergeyiç? Böylece en son engel de ortadan kalkmış oluyordu. Pazartesi sabahı Lopuhov Kirsanov'a şöyle dedi. Ortak çalışmamızdan benim payıma düşen bölümü sana armağan ediyorum Alexander. Bütün notlarım, preparatlarım senin olsun. Ben fakülteden ayrılıyorum, işte dilekçem, evleniyorum. Lopuhov kısaca olup bitenleri anlattı. Sen ya da ben ikimizden biri aptal olsaydı sana bu yaptığını ancak deliler yapar derdim Dmitri. Ama böyle bir durum olmadığına göre hiçbir şey söylemiyorum. Sen her şeyi benim düşünebileceğimden çok daha etraflıca düşünmüşsündür. Eğer düşünmediysen de zaten bir şey değişmeyecek. Bu yaptığın akıllıca bir hareket midir değil midir bilmiyorum. Ama ben en azından senin kararından caydıramayacağımı bile bile böyle bir caydırmaya girişme aptallığını yapmayacağım. Şimdi söyle bakalım herhangi bir yardımım dokunabilir mi sana? Ucuzca bir semtte 3 odalı bir ev bulmamız gerek. Ben fakülteyle ilişiğimi kesme işiyle uğraşacağım. Hemen yarın almak istiyorum belgelerimi. Ev işiyle sen uğraşabilir misin? Lopuhov salı günü belgelerini alır almaz nikahın yarın olacağını bildirmek için doğruca Mertsalov'a gitti. Sizin için hangi saat uygun Alexey Petrovic? Alexey Petrovic için fark etmezmiş, yarın bütün gün evdeymiş. Ben yine de saat kaçta burada olacağımızı bildirmek için Kirsanov'u göndereceğim size. Lopuhov çarşamba günü saat 11'de sözleştikleri bulvarda Veroçka'yı epey bekledi. Tam kaygılanmaya başlamıştı ki Veroçka göründü. Nasıl da acele ediyordu Veracık. Veroçka dostum bir şey mi oldu? Hayır sevgilim hiçbir şey olmadı sadece uyuyup kalmışım. Kim bilir gece kaça kadar gözüne uyku girmedi. Sana söylemek istemiyordum sevgilim ama ancak sabah 7'ye doğru dalabildim. Ya da biraz daha erken 6 falandı. Şimdi benim tatlı Veram, ikimizin de kaygılardan kurtulmamız için bir an önce konuşup bir karar vermemiz gerek. Evet sevgilim tabii bir an önce bitirmemiz gerek bu işi. Öyleyse 4 hatta 3 gün sonra, ah sevgilim olabilir mi? Bir olursa dünyanın en akıllısı derdim sana. 3 güne kadar bir ev bulur, gerekli eşyaları alırım, evimize yerleşiriz tamam mı? Tabii sevgilim tabii. Ama daha önce nikahımızı kıydırmamız gerek. Ah öyle ya unutup gitmişim nikahı. Tabii önce nikahlanmamız gerek. Nikahımızı bugün kıydırabiliriz. Senden bunu rica edecektim. Oldu sevgilim gidip hemen nikahlanalım. İyi ama bütün bunları nasıl hallediverdin? Ne kadar akıllısın sevgilim. Yolda hepsini anlatırım gidelim. Gittiler. Kilisenin bitmez tükenmez koridorlarında dolaşıp bekçiyi buldular. Mertsalov'a haber gönderdiler. Mertsalov'un oturduğu bölüm de bu bitip tükenmez koridorlu kilisenin içindeydi. Şimdi senden bir ricam daha var Veroçka. Biliyorsun yeni evliler kilisede öpüşmek zorundadırlar. Evet sevgilim ama ne kadar ayıp bir şey bu öyle değil mi? İşte o zaman fazla utanmamak için gel biz şimdiden öpüşelim. Pekala sevgilim öpüşelim ama gerçekten de bunsuz olmuyor mu bu iş? Biliyorsun kiliselerde bir zorunluluktur bu. Biz de hazırlıklı olmalıyız. Öpüştüler. Elimizi çabuk tuttuğumuz iyi oldu sevgilim. Bak bekçi geliyor. Artık mihrabın önündeki asıl öpüşme sırasında utanmayız. Ne de olsa hazırlandık. Ama gelen bekçi değil. Bekçi diyakozu çağırmaya koşmuştu. Onları Mertsalov'un yanında beklemekte olan Kirsanov'tu. Veroçka, işte onca nefret ettiğin ve benim kendisiyle görüşmemi yasaklamak istediğin Alexander Matveyich Kirsanov. Vera Pavlovna, bu iki seven kalbi neden ayırmak istiyorsunuz? Birbirlerini fazla sevdikleri için. Vera Pavlovna, Kirsanov'a elini uzatırken söylemişti bunu. Sonra yüzünde hafif bir gülümsemeyle bir süre dalgın durdu. Acaba onu ben de sizin kadar çok sevebilecek miyim? Ben mi onu seviyorum? Ben kendimden başka kimseyi sevmem Vera Pavlovna. Onu da sevmiyor musunuz? Birlikte aynı evde yaşadık ve hiç kavga etmedik. Bu kadarı da yeter bence. Peki o da sizi sevmiyor muydu? Ben böyle bir şeyin farkına varmadım. Ama gelin kendisine soralım. Hey Dimitri, sen beni sevdin mi? Sana karşı özel bir nefret beslemedim. Eh, madem durum böyle Aleksandr Matyeviç, ona sizinle görüşmeyi yasaklamayacağım ve ben de sizi seveceğim. En iyisi de buydu zaten Vera Pavlovna. Bu sırada yanlarına Alexey Petrovich geldi. Evet baylar, ben hazırım. Buyurun kiliseye geçelim. Alexey Petrovich neşeliydi, şakalar yapıyordu ama nikahı kıyarken sesi hafiften titremeye başladı. Ya dava açarlarsa? Natasha, babanın evine dön, kocan sana bakamayacak. Kocasından ayrılıp baba evine dönen kadına hayat zehir olmaz mı? Bununla birlikte sesinin titremesi uzun sürmedi, ilk bir iki cümleden sonra yeniden kendine hakim oldu. Törenin ortasına doğru Natalya Andreevna da kocasının deyişiyle Natasha geldi. Nikah bitince yeni evlileri evine davet etti, küçük bir masa hazırlamıştı evinde. Hep birlikte oraya geçtiler, güldüler, eğlendiler. Hatta ikişer ikişer çiftleşip kadril yaptılar, vals bile yaptılar. Alexey Petrovich dans etmeyi bilmediği için onlara keman çalarak eşlik etti. 1,5 saat neşe içinde çarçabuk geçti. Oldukça neşeli bir düğün olmuştu. Derken Vera Pavlovna ayağa kalktı. Sanırım evde beni yemeğe bekliyorlardır, gitsem iyi olur. Şimdi sevgilim artık 3-4 gün bodrumumda hiç kaygılanmadan yaşayabilirim, hatta daha bile fazla. Artık korkacağım bir şey yok. Beni geçirme, yalnız çıkayım, belki gören falan olur. Veroçka'nın uzaklaşmasını beklemek için evde birkaç dakika daha kalan Lopuhov'la Kirsanov'u geçiren Alexey Petrovich, "Korkmayın beyler, yiyecek değiller ya beni," dedi. Hareketimi Natasha da onayladığı için içim çok rahat. Ertesi gün 4 günlük uzun aramaların sonunda Vasilyevski adasında 5. hattın en ucunda güzel bir daire bulundu. Topu topu 160 ruble paraları olduğu için Lopuhov'la Veroçka'nın ayrı bir ev açmaları, bu parayla mobilya, kapkaçak vesaire alabilmeleri olanaksızdı. Bu bakımdan mobilyası ve başka türlü her eşyası olan dayalı döşeli 3 oda kiralamayı uygun buldular. Ev sahipleri barışçıl, sakin bir yaşam süren esnaftan bir aileydi. İşportacılık yapan evin reisi günlerini Stedni Bulvarı'nda 1. ve 2. hatlar arasındaki tahta perdenin dibinde, tablasındaki her türden düğme, kurdele ve benzeri ıvır zıvırı satmakla geçirirdi. Akşamları ise evde bütün gününü bit pazarından getirilmiş binlerce eski püskü giysiyi yamamakla geçirmiş olan kocalarıyla sohbet ederdi. Servis de ev sahiplerine aitti ve Lopuhov'lar eve her şey için de 30 ruble ödüyorlardı. O sıralar 10 yıl önce Petersburg kendi ölçüleri içinde ucuz sayılırdı. Giderler böyle olunca hadi çay içinde ayda 10 ruble ekleyelim, ellerindeki parayla 3 hatta 4 ay geçinebilirlerdi. Bu 4 aylık süre içinde de Lopuhov özel ders, yazınla ilgili herhangi bir iş ya da en azından bir tüccarın yanında rastgele bir iş bulabileceğini sanıyordu. Evin bulunduğu gün, ki ev gerçekten iyiydi, bunun için uzun süre aramışlar ve sonunda böyle bir yer bulabilmişlerdi, Lopuhov her zamanki gibi Vera'lara derse gitti. Bir ara Vera'ya yaklaşıp usulcacık, "Yarın taşınabilirsin dostum," dedi. "İşte adres. Bir şey fark etmemeleri için fazla konuşmayacağım. Sevgilim, kurtardın beni." Evden nasıl ayrılacaktı? Her şeyi açık açık söylese miydi acaba? Veroçka bunu düşünmedi değil. Ama annesinin üzerine atılıp kendisini döveceğinden, odasına kilitleyebileceğinden çekindi. Sonunda odasına bir mektup bırakmaya karar verdi. Maria Alekseyevna kızının Nevski Bulvarı yönüne gideceğini duyup da birlikte gitmelerini önerdiğinde Veroçka'nın bir saniye izin isteyip odasından aldığı şey işte bu mektuptu. Her şeyi annesinin yüzüne karşı açıkça söylemek ona daha doğru, daha dürüst bir davranış gibi gelmişti. Annesi onu sokak ortasında da dövmeye kalkışamazdı ya. Yalnız konuşurken ondan hafifçe uzakta durmalı ve kendisini yakalamasına fırsat bırakmadan faytona atlamalıydı. Ruzanov mağazası önündeki o çok etkileyici sahnenin sahne arkası işte böyleydi. 22. Ama biz bu sahnenin ancak yarısını görebildik. Hatta yarısı bile değil, daha da azını. Böyle bir şeyi hiç mi hiç beklemeyen Maria Alekseyevna, kızının kendisine neler söylediğini, bu söyledikleriyle ne demek istediğini anlamaya çalışarak ama bir türlü akıl erdiremeyerek sersemlemiş bir halde öylece duruyordu. Ama duruyordu dediğime bakmayın siz, ancak bir dakika, hatta daha bile az sürdü Maria Alekseyevna'nın bu şaşkınlığı. Sonra bir silkindi, bir küfür savurdu ama kızının arabası çoktan Nevski bulvarı yönüne dönmüştü. Maria Alekseyevna o yöne doğru atıldı. Bir araba gerek. Kaldırıma sıçradı. Arabacı. Nereye emrediyorsunuz hanımefendi? Nereye emretse acaba? Kızı olacak cadı Karavanaya demişti ama arabası nedense Nevski yönüne dönmüştü. Nereye emretse acaba? Şu kahpenin peşinden. Takip etmemi mi istiyorsunuz hanımefendi? Tam olarak nereye gitmek istediğinizi söyler misiniz lütfen? Her şeyin bir yolu yordamı vardır. Nereye gideceğimizi bilmeden bütün gün at sürüp duramayız ki. Maria Alekseyevna çileden çıkarak arabacıya ağız dolusu bir küfür savurdu. Sarhoşsun sen hanım, hem de iyi sarhoşsun. Arabacı böyle söyleyerek bastı gitti. Maria Alekseyevna adama arkasından bir küfür daha savurdu. Başka arabacılara da ağız dolusu sövdü. Bir o yöne bir bu yöne atıldı. Ellerini kollarını sallaya sallaya çırpındı. Sonra sütunların bulunduğu yana geçti. Cinleri başına üşüşmüş gibi olduğu yerde tepindi tepindi. Bu arada Gostini Duvor'un sütunları arasında binbir çeşit ıvır zıvır satan işportacı gençler çevresinde toplanmaya başladılar. Delikanlılar onun halini büyük bir keyifle izliyor ve aralarında pek de saygılı denilemeyecek bir dille görüş alışverişinde bulunuyorlardı. Bu görüş alışverişi az sonra nükteli övgülere ve iyi niyetli öğütlere dönüştü. Günün bu saatinde bu kadar içmeyi nasıl başardın hanım? Güzel limonlarım var hanım, vodkanın yanında iyi gider. 4-5 tane alıver, ucuza veririm sana. Kulak asma hanım sen ona, limondan sana fayda gelmez. En iyi sen git 2 kadeh daha at, üzerine de bir cila çek, göreceksin bak ne biçim ayılacaksın. Hanım hanım, doğrusu küfüre esaslı yatkın bir ağzın var. Var mısın bir yarışa, kim kimi bastıracak küfürde? Maria Alekseyevna ne yaptığını kendi de bilmeden en yakınında duran delikanlının üzerine atıldı. 17'sinde anca görünen genç kendisine edepsizce dilini çıkarmıştı. Bir anda oğlanın şapkası havaya uçtu ve saçları bütünüyle Maria Alekseyevna'nın avuçları arasında kaldı. Olanca gücüyle asıldı Maria Alekseyevna avuçlarını dolduran saçlara. Onun bu hamlesi gençlerin heyecanını doruğuna ulaştırdı. Helal!